Ayrım 18.
8. ve 12. yüzyıllar arasında dünyanın en çok korkulan teröristleriydiler. Hem bütün yoksul köylülere özgü korkuları hem de İskandinavya'nın uzun gecelerinin yalnızlığını içlerinde taşımalarına rağmen açık denizlere meydan okuyarak yağmacılık ve fidyecilikle Konstantinopolis'ten Lizbon'a ve Dublin'e kadar önlerine geleni kırıp dökmeyi başarmışlardı. Bu tehlikeli maceralara kalkışmalarının nedeni karada kalmayı yeğleyen komşularınınkinden çok daha katlanılmaz bir korkuya kapılmış olmalarıydı. Çünkü Vikingler yalnız bedenlerinin ve ruhlarının değil, isimlerinin ve şereflerinin de kendileriyle birlikte yokluğa karışacağı düşüncesi yüzünden azap içinde kıvranmaktaydılar. Viking inancına göre cennet hiç durmadan birbirini kovalayan savaşlarla ziyafetlerden başka bir şey sunmuyordu. Ve sırf cennete kavuşmak uğruna yaşanan bir hayat yaşamaya değmezdi. Yücelerin yücesi Tanrı Odin tarafından buyurulduğu üzere herkes ölüme mahkumdu. Servet ölümlüdür, soydaşların ölümlüdür ve sen de ölümlüsün. Ama bir şey biliyorum ki o asla ölmez. Her ölünün ardından verilen hüküm. Böylece isimlerini ölümsüzleştirmek Vikinglerin hedefi haline geldi. Hiçbir şey unutulmaktan daha kötü olamazdı. Başkalarının saygısını kazanmak Vikingler için servetlerin en değerlisiydi. Savaşta ölmenin tehlike karşısında soğukkanlılığı ispat etmek için bir vesile olarak görülmeye başlamasıyla bu düşünce korkutucu olmaktan çıktı ve sükunetle kabul edilen bir şey haline geldi. Onuruyla ölmenin insana sağlayacağı şanın yanında korkunun lafı bile olmazdı. Vikinglere cesaret kazandıran şey başkaları tarafından küçük görülme korkusuydu ve bu korku bütün diğer korkuları unutmalarını sağlıyordu. Gel gelelim bu da başka bir korkuya yol açıyordu. Günaha girme korkusu değildi bu. Çünkü Vikingler kendilerini aziz ya da bilge ilan ederek saygı kazanma peşinde değildiler. Bu korku doğru sözleri söyleyememe korkusuydu. Vikingler tanrılarına iman etmiyorlardı. Onların gözünde tanrılar da kendilerininkine benzer sıkıntılarla başa çıkma gayreti içindeydiler. Onların ideali kendi kendine yetmeyi bilmekti. Güçlükler karşısında direnmek, sarsılmamak, yıkılmaz olmaktı. Bu yüzden uymaları gereken ilk emir dillerini tutmaktı. Kral 3. Harald 1015-1066 birisine büyük bir iltifatta bulunmak istedi mi onun beklenmedik olaylar karşısındaki sarsılmazlığından dem vururdu. İster tehlike olsun onu bekleyen, ister sevinç, isterse belanın binbir türlüsü ne daha neşeli görürdünüz onu ne daha üzgün. Hep aynı kararda uyur, aynı kararda yer içerdi. Ne daha çok ne de daha az. Vikinglerin teorisine göre korkunuzu belli etmenin size herhangi bir yararı dokunamazdı. Olsa olsa bağımsızlığınızı kaybettiğiniz anlamına gelirdi bu. Normandiya'ya ulaştıklarında ve kendilerine ne istedikleri sorulduğunda Vikingler demişti ki Danimarka'dan geliyoruz ve niyetimiz Fransa'yı ele geçirmektir. Reisiniz kimdir? Reisimiz yoktur. Biz hepimiz eşit yetkiye sahibiz. Fransa kralı Charles'a bağlılık yemini etmeye yanaşırlar mıydı peki? Kimseye boyun eğmeyiz biz. Her kim olursa olsun kulluk etmeyi asla kabul etmeyeceğiz. Gerçekte bir reisleri vardı halbuki ama Rollo sadece eşitler arasında ilk sıradaydı. Onları zafere götürmeyi en iyi başaracak kişi olduğunu düşündükleri için onu kendi rızalarıyla başa geçirmişlerdi. Vikingler sığınmak üzere kendilerine İzlanda'yı seçtiklerinde bilinen en şaşırtıcı cumhuriyetlerinden birini kurdular. Öz saygıyı kaybetme korkusunu, krallara itaat etme zorunluluğu böyle bir tehdit içeriyordu, başkalarına duyulan saygıyla uzlaştıran bir tür demokrasiydi bu. İçlerinden biri mal varlığının üçte birini ya da daha fazlasını kaybedecek olursa bu kaybın geriye kalanlar tarafından karşılanması üzerinde anlaşmaya varmışlardı. Ancak herkes kendi servetinin yalnızca yüzde birini vermekle yükümlüydü ve bu uygulama kimse için üç kereden fazla tekrarlanmıyordu. Kararlarını kadın ve çocukların da katıldığı herkese açık toplantılar düzenleyerek alıyorlardı. İskandinavya'yı krallar tarafından itilip kakılmaktan hoşlanmadıkları için terk etmişler. Bu yüzden temelini emir kulu olmaktan duydukları korkunun ve herkesin kendine ölümsüz bir şöhret edinebileceği doğrultusundaki son derece eşitlikçi inancın oluşturduğu yeni bir toplum yaratmışlardı. İzlanda'nın olağanüstü zenginlikteki edebiyatı, içlerinden bazılarının bu gayeye gerçekten ulaştığını, hiçbiri diğerine benzemeyen ayrı bireyler olarak kalmayı başardığını gösterir. Viking kelimesinin çekilmek anlamındaki kelimeden türediği doğruysa, ki bunu destekleyen kadar reddedenler de vardır, Vikingler marjinal olmaktan kıvanç duyan ilk insan topluluğuydu. Şiddet karşılığında elde ettikleri özgürlükleri onlara pahalıya mal oldu. Erkekler aniden parlayan öfkeleriyle, mutsuz aşklarıyla, şöhretlerini herkesten kıskanmalarıyla, her an kılıçları ya da sözleriyle kendilerini eleştiriden korumak zorunda kalmalarıyla ödediler bu bedeli. Kadınlar da her ne kadar sonu gelmeyen şeref kavgalarında zaman zaman barışın ustaları rolünü üstlenseler de gururlu ve intikamcıydılar. Erkekleri kan dökmeye kışkırtmaktan geri durmuyorlardı. Buna rağmen Vikingler şöhret kazanmak için mutlaka güzel ya da yenilmez olmak gerekmediğini gösterdiler. Tanrı Odin'de bu iki özellikten de eser yoktu. Tek gözlü, kırılgan, anlaşılmaz ve çapraşıktı. Varlığını sürdürmek için hem zora hem hile ve büyüye başvuruyordu. Her zaman erkekliğe yaraşır biçimde davrandığı bile kuşkuluydu. Dünyada neler olup bittiğinden haberdar olmak için kadınlara muhtaçtı ve öngörülemez gelişmelerin sorumlusu oydu. Vikingler neticede diğer tüm korkulara meydan okumayı başarmıştı. Çünkü asi bir halk olarak öngörülemeyen karşısında duyulan korkuyu doğal bir esin kaynağına çevirmenin yolunu keşfetmişlerdi. Her ne kadar kimse fark etmediyse de insanlığa miras bıraktıkları ipucu buydu. Vikingleri pençesine almış olan korku bugün salgın halinde. İnsanlığın giderek artan bir yüzdesi başkalarının onlar hakkındaki düşünceleri yüzünden endişeleniyor, gökyüzünden onları seyreden atalarının neler düşüneceğiyle ya da tarih kitaplarında kendileri için neler söyleneceğiyle değil, her eylemlerinin kendilerini tanıyan ve tanımayan kişiler tarafından her Allah'ın günü nasıl eleştirilip yargılanacağıyla ilgileniyor. Modern çağın kabusu kötü izlenim bırakmak. Modern çağın arafı kişisel şöhret. Bir toplum kendisini ne ölçüde demokratik görürse bu şöhret o ölçüde önem kazanır ve başkalarından gelecek en ufak eleştiriye duyulan korku o ölçüde saplantı haline gelir. Amerika'da yapılan bir anket bütün korkular içinde en kaygı verici olanın bu korku olduğunu ileri sürüyor. Reklam ve halkla ilişkilerin, iş ve eğlence dünyasının, politikanın ve hatta dinin temel taşı haline gelmiş olması tesadüf değil. Harold Macmillan, 1. Dünya Savaşı sırasında birliklerinden ayrı düştüğü ve kendisini yürekliymiş gibi gösterenin onlar olduğunu ansızın anladığı güne kadar nasıl hiçbir tehlikeye aldırış etmediğini anlatır. Çatışmalar esnasında özellikle de emriniz altındaki askerlerin sorumluluğu sırtınıza yüklenmişse gerektiği gibi davranmak hatta kahramanca hamleler yapmak gösterinin bir parçası oluyor. Neredeyse düşünmeden hareket ediyorsunuz. Bir ekibin parçası ya da sahnedeki bir oyuncu gibi. Ama yalnız kaldığında bunların hepsi yok olmuştu. Bir başımaydım ve beni görecek kimse yoktu. Gösteriye devam etmem için hiçbir neden yoktu ve korku içindeydim. Modern toplumda insanları foyalarının ortaya çıkacağı korkusu kadar kıvrandıran daha başka korkular da var elbette. Şiddete maruz kalma, soyulma, tecavüze uğrama ya da geceleri tek başına sokağa çıkma korkusu, işsizlik, hastalık, uyuşturucu korkusu, göçmen korkusu ve savaş korkusu gibi. Bu korkuların köklerini yakından incelemekte yarar var. Çünkü bu kökler umulmadık biçimde başka köklerle birleşirler. Tarihin büyük bölümünde korku yüzünden hayatı zindan olan insanların cesarete kavuşma şansının pek yüksek olmadığına inanılmıştır. Cesaret, şövalyelerde ve şehitlerde bulunan istisnai bir yetenek olarak görülmüş, sıradan insanların yoksulluk nedeniyle korkuya meydan okuyamayacak kadar zayıf düşmüş oldukları varsayılmıştır. Günlük hayatın sıradan felaketleriyle savaşırken gösterilen kahramanlıklar ise tamamen gözden kaçmıştır. Bir uygarlığın parçası olmak bugüne kadar insanları asla birkaç seneden fazla özgür kılmamıştır. Çünkü uygarlıklara her zaman musallat olan düşmanca güçlerle çevrili bulundukları duygusu, her birinin belirli sayıda tehlikeye dikkat kesilme, bunlara karşı kalkanlar geliştirme konusunda kendi yöntemleriyle uzmanlaşmasını gerektirmiştir. Ama bu önlemler nadiren tehlikeyi ortadan kaldırmaya yetmiş, en fazla söz konusu tehlikelere mantıklı ya da mantıksız açıklamalar getirmeleri sayesinde kısmi bir rahatlama sağlamıştır. Modası geçen korkuların yerini almak üzere mütemadiyen yenileri türemiştir. Tüberküloz ve frengi korkusunun yerini kanser ve AIDS korkusunun alması gibi. Usul usul dalgalanan denizleri canavarların ve şeytanların meskeni ilan eden de uygarlık olmuştu. dünyanın dalgaların ve kara fırtına bulutlarının içinde yakında bitip gideceği kehanetlerini savunan da. Dürer'in dünyada yaşamın nasıl sona ereceğini anlatırken çizdiği dehşet verici tablo buydu. Elbette insanların denizden korkmak için bir takım haklı gerekçeleri vardı. Ta 1854'te tek bir sene içinde yalnızca İngiliz filosu 832 adet fire vermişti. Ne var ki uygarlıklar insan imgelemini ara ara ortaya çıkan felaketleri sürekli bir karabasana dönüştürecek biçimde eğitmiştir. Bilgi anlamsız korkuları ortadan kaldıramamıştır. Çünkü bir yandan da gelecekteki olası felaketlere ilişkin yeni düşünceler üretmiştir. İnsanların hayal gücü ölüleri canlandırmış, intikam aşkıyla yaşayanların üzerine salmıştır. İşlerin neden yolunda gitmediği böylece açıklığa kavuşturulmuşsa da bunun bedeli ruhların gerektiği gibi teskin edilemediğine ya da geleneğin çiğnendiğine ilişkin daimi bir korkudur. Derin bilgileriyle uzmanlar korkutucu açıklamalara yenilerini eklemeye hiç ara vermemiş ama öfkeden benze atmış olan acımasız ayın insanları delirttiği yolundaki iddialarının kendileri için geçerli olabileceğini hiç düşünmemişlerdir. Doğal afetlerin doğaüstü güçlerle ilişkilendirilmesi onları çok daha dehşet verici kıldı. Şeytan korkusu dünyanın işleyişini anlamaya çalıştıklarını iddia edenler tarafından kasten neredeyse aşkla desteklenmiştir. Avrupa'da şeytanın neden olduğu musibetler 11. ve takiben 14. yüzyıllarda büyük dehşet salgınlarına yol açmış, 16. yüzyılda ise özellikle Almanları etkileyen bir panik yaratmıştı. 1561'de bir gözlemcinin düştüğü kayda göre şeytan dünyanın hiçbir yerinde Almanya'da olduğundan daha büyük bir terör estirmemiştir. Belaların faturasını şeytana çıkarmanın insanların başlarına gelen talihsizlikleri açıklayabilmelerini sağlamak gibi bir avantajı vardı. Fakat şeytanın varlığı başınızı ne yana çevirirseniz onunla karşılaşmanız halinde duygusal krizlere yol açıyordu. Kimseye zarar dokunmamış pek çok insan şeytanın işbirlikçisi oldukları gerekçesiyle zulüm görüyordu. Onun ne oyunlar oynadığını düşünmek bile tehlikeyi kat be kat artırıyordu. Dünyanın bugünkü nüfus yoğunluğunun 500 yıl öncekinden fazla olduğu düşünülebilir. Ama bu, o günlerde dünyaya musallat olmuş milyonlarca şeytanı, cini, gulyabaniyi, ifritleri ve kötü ruhlu cadıları hesaba katmamak olurdu. Bu varlıklar her zaman suçlanacak birileri olması gerektiği, korkutucu bir takım şer güçlerinin her an üzerlerine atlamaya hazır beklediği şeklindeki bir zihniyeti insanların kafalarına kazımıştır. Britanyalıların %37'si, dini görevlerini yerine getiren Fransız Katoliklerin %57'si ve getirmeyenlerin %20'si hala şeytanın varlığına inanmaktadır. Şeytanın en son Marksizm biçiminde tecessüm ettiği görüşünde olanlar ise halefinin kim olacağı konusunda kafa yormaya devam etmek durumundadır. Araf kavramı korkudan kurtulmak için bulunan çözümlerin nasıl yeni korkulara yol açtığını gösteren iyi bir örnektir. Cehennemde sonsuza kadar lanetlenme fikrinin yarattığı dehşeti hafifletmek isteyen Katolik Kilisesi 12. yüzyılda insanlara cehennem kadar korkunç olmayan başka bir yerde günahlarından arınabileceklerini söylemeye başladı. Ama bu kaygının cehennem yerine Araf'ta çekilecek ıstıraplar üzerine yoğunlaşmasından başka işe yaramadı. Bu sefer kilise nedamet karşılığında Araf'ta geçirilecek süreyi azaltan bir çeşit af niteliğindeki endüljans uygulamasına başvurarak Araf korkusunu yatıştırmaya çalıştı. Fakat bu da ruhban sınıfının eline olağanüstü bir güç verdi. Arz talebi karşılamaya yetmediğinden para karşılığında endüljans dağıtan şarlatanlar türedi. Bu da insanları elde ettikleri endüljansın geçerli olup olmadığı şüphesine sürükleyerek Araf azabı üzerinde eskisinden de fazla düşünmelerine yol açtı. Kilise dinsel cemiyetlere takdis ve şeytan çıkarma ayinlerine arka çıktı. Hastalıklara şifa dağıtma konusunda uzmanlık payesi verilen azizlerin sayısı arttıkça arttı. Örneğin frengiden kurtulmak için başvurulabilecek onu aşkın aziz ortaya çıktı. 14. yüzyıldan başlayarak insanlar ne denli günahkar olurlarsa olsunlar bir koruyucu meleğin kendilerini gözettiğine inandırıldılar. Ne var ki bütün bu önlemler korunmak zorunda oldukları tehlikelere ilişkin bilincin daha da güçlenmesine hizmet ediyordu. Baskının dayanılmaz hale geldiği noktada bir patlama gerçekleşti. Reform hareketi korkuyu ortadan kaldırmak amacıyla korkuya karşı alınan bütün bu önlemleri tek darbede kesip attı. Cennetin kapısı nedamet getiren tüm iman sahiplerine açıktı. Dünyanın en önemli devrimlerinden biriydi bu. korkuya karşı bir başkaldırıydı ve birkaç yüzyıl sürecekti. Hristiyanlığın Tanrı imgesi tamamen değiştirildi. Tanrı, mutlak itaat talep eden, öfkeli ve korkutucu bir despot olmaktan çıkıp, merhamet dolu, sonsuz inayet sahibi bir babaya dönüştü. Sonsuz azap tehdidinden vazgeçildi. Hristiyanların büyük kısmı cehennem ve araf düşüncelerini çöpe attı. Ne var ki dinin onları korkutmaktan vazgeçmesi karşısında insanlar sanki korku var olma duygusunun vazgeçilmez bir parçasıymış gibi kendilerine yeni korkular icat etmeye başladılar. İnsanların hayal edebildiği tek varoluş biçimi buydu. 18. yüzyıldan beri neredeyse tüm dünyada bu varoluşun tek ve ulaşılmaz amacı güvenlik olmuştu. Onlardan giderek uzaklaşan bu cennet şüphenin sisleri içinde yitip gitmekteydi. Amerikan Anayasası herkesin güvenlikte olma yani korkudan azade yaşama hakkını teslim ettiyse de boşunaydı bu. Psikanalistler güvenliğin normal gelişim için şart olduğunu söylüyor ama pek az insan kendini tam anlamıyla normal buluyordu. Güvensizlik çağımızın en yaygın şikayeti haline gelmekteydi. Sağa solu belli olmayan Tanrı Odin artık hayranlık toplamıyordu. 1762'de Londra'da ilk sigorta şirketinin İnsaflı Hayat kurulmasının ardından doğal felaketlerin mali sonuçlarına ilişkin korkuların dindirilebilir hale geldiği bir gerçektir. Geceleri aydınlatılan, bekçilerin korumasındaki şehirlerde yaşamak, şiddetle burun buruna gelme korkusunu bir süreliğine yatıştırırken, maddi olanaklardaki gelişme ve refah devleti projesi kıtlıktan, evsizlikten, hastalıktan, işsizlikten, yaşlılıktan korkan insan sayısının azalmasını sağlamıştır. Buna karşılık günümüz kuşağı kendini bu korkulara karşı güvenceye almak için atalarının kiliselere veya büyücülere asla ödemediği kadar çok para ödemektedir. Çocuklarının karabasanlarından biliyoruz ki eski korkular unutulup gitmezler. Çocukluk gecelerinin gulyabaneleri hep yaşarlar. Yetişkinler kafalarına takacak yeni gulyabaneler bulduklarında bile. Uygar insanlar edebiyattan ve tıptan da yardım alarak kendilerini huzursuz etmenin giderek daha incelmiş biçimlerini geliştirmiş, kendi yetersizliklerinin giderek daha çok farkına varmış, hem başarı hem başarısızlık karşısında korkuya kapılarak kendi kendilerine eziyet etme sanatında iyice ustalaşmışlardır. Ne zaman dinsel veya politik bir sistem çökmüş ve insanları ruhen çıplak bırakmışsa, korku karşısında saf kaybedilmesi kaçınılmaz olmuştur. Öte yandan keşfedilen her yeni illet, hipokondriyakların korku listelerine kaydediliyordu. Bu akımın başını çekenler tıp öğrencileri olmuş ve her zaman en kötü kurbanları olarak kalmışlardır. Ardından sağlık kitapları tıpkı günah gibi her taşın altında saklanan binbir çeşit hastalığın haberciliğini yapmıştır. Adı Salem'deki cadı avına karışmadan önce Harvard'da tıp eğitimi almış olan Cotton Mather 1663-1728 çalışmalarımda karşıma çıkan hemen her hastalık beni telaşa sürüklüyor. Bu hayali hastalıkları iyileştirmek için ilaçlar kullanmama neden oluyordu diye itirafta bulunmuştu. 19. yüzyılda görünmez ruhların yerini görünmez mikroplar alıyor, zengin hastalara ihtiyaç duyan hekimlerin gelirlerinin 6'da 5'ini hayali şikayetlerin tedavisinden sağladıkları rivayet ediliyordu. En yetenekli adamlar bile hastalık hastalığında karşı koyamadıkları avutucu bir yan buluyordu. Tolstoy'un karısı şöyle yazmıştı. Sabahtan akşama kadar her dakika vücudu hakkında ve ona nasıl bakması gerektiği hakkında düşünmekle meşgul. Öte yandan bu sürecin bazı evlilikleri sağlamlaştırdığı da oluyordu. Karısında bitmek tükenmez bir analık içgüdüsü bulunan Darwin'inki gibi mesela. Birbirimizi öyle çok seviyoruz ki aynı hastalıklardan muzdaribiz çünkü diyen Kongurt biraderler hastalığı bir duyarlılık alameti haline getiriyorlardı. Hipokondri içine umut katarak korkunun yoğunluğunu azaltıyor, benliği anlamaya yönelik alternatif bir yol sunuyordu. Tam 226 hekime ve 42 tıp öğrencisine toplam 548 kez görünerek 164 ayrı teşhis elde eden Amerikalı kadın asla umutsuzluğa kapılmamıştı. Bir korkuyu bırakıp diğerine sarılmak yerine korkuyu tümüyle ortadan kaldırmaya dönük çabalar şaşırtıcı sonuçlar doğurdu. Arkada bıraktığımız yüzyıl içinde insan ırkının şehirlere akın etmesine paralel olarak Norveç sıçanı da laboratuvarların daimi bir sakine haline geldi. 300'ü aşkın kuşak üzerinde yapılan titiz çalışmalar bu hayvanları daha sakin, daha korkusuz yaratıklara dönüştürdü. Ve bu başarı neredeyse bütün işlevleri strese maruz kalmak, labirentlerin içinde koşuşturmak, elektrik şoku yememek için düğmelere basmak ve bedenlerinin orasının burasının kesilip alınmasına seyirci kalmaktan ibaret olmasına rağmen elde edilebilmişti. Böylece tehlikenin daha korkunç boyutlara ulaştığı bir durumda bile korkuyu azaltmanın mümkün olduğu kanıtlanıyordu. Buna karşılık korkularının zayıflaması bu sıçan türünde şaşırtıcı bir fiziksel değişikliğe neden oldu. Norveç sıçanı doğadayken asla yapmadığı biçimde yılın her döneminde çiftleşmeye başladı. Tehlikeyle başa çıkma çabasının yerini cinsel birleşme aldı. Hayvanların böbrek üstü bezleri küçülerek önceki büyüklüğünün yarısına ya da dörtte birine kadar inmiş, bu bezlerin yerine getirdiği işlevler cinsiyet bezleri tarafından devralınmıştı. Cinsel etkinliğin saldırganlığa bir alternatif oluşturması yalnız sıçanlara özgü değildir. Benzer davranışlar cinselliği bir barış çağrısı olarak kullandıklarında sperm fışkırtmayan bazı maymun türlerinde de gözlenmiştir. İnsanlar arasında doğum kontrol yöntemleriyle desteklenen seksin neredeyse birebir karşılığıdır bu. Ne var ki cinsel etkinliklerindeki artış anlaşıldığı kadarıyla sıçanları daha mutlu edememişti. Çünkü yavru sayısı ne kadar artar ve nüfus ne kadar yoğunlaşırsa hayat o ölçüde zorlaşmaktaydı. Bu arada dişi sıçanlar kendilerini korkudan arındırma işinde erkeklere göre daha başarılı olmuşlardı. Çünkü erkekler son derece rekabetçi bir hiyerarşik yapıya korumakta ayak diriyorlardı. Erkeklerle veya başka dişilerle nadiren kapışan dişi sıçanların bu hiyerarşide yeri yoktu. Erkek sıçan tahakküm kurma azmiyle ama hemen her zaman güçlü olanın karşısında teslimiyeti kabul etmek ve ona korkuyla boyun eğmek zorunda kalmasıyla sıçan ırkının kurbanı olarak kalmıştır. Öte yandan hiyerarşiye yer olmayan, yalnız ve bağımsız hayatlar süren kedilerde dişilerle erkekler arasında korkusuzluk açısından herhangi bir fark gözlenmez. Kadınların da erkekler kadar veya onlardan daha çok korku duyması için hiyerarşilerin her iki cinsi de içermesi gerekir. İnsanlarda ve şempanzelerde olduğu gibi. Norveç sıçanları laboratuvarlarda her ne kadar bir çeşit otel hayatı yaşıyor, yiyecekleri düzenli olarak önlerine geliyor ve savaşma seviş prensibini kendilerince benimsemiş görünüyorlarsa da toplumsal iddialarından vazgeçmeyi bir türlü başaramamış, dolayısıyla stressiz bir hayatın sırrına erememişlerdir. Duyguların kendilerine mideyi mesken tuttuğu öteden beri benimsenmiş bir inançtır. Ama korkuyla karşı karşıya kaldığımızda, kustuğumuzda, heyecandan içimizin çekildiğini hissettiğimizde veya mideden kaynaklanan pek çok rahatsız edici durumdan birine yakalandığımızda midede gerçekte neler yaşandığı ancak 1950'de açıklığa kavuşmuştur. Bu buluşun kahramanı hastalar da cesaretleriyle hatırlanmayı hak ederler, yalnız ilk adıyla tanıdığımız Tom isminde İrlanda kökenli bir Amerikalıydı. Tom, 1895 yılında kaynar durumda bir kase istiridye çorbası içerek yemek borusunu tamamen tahrip etmişti. Artık hiçbir şey yutamadığı için midesine yiyeceklerin boca edebileceği kalıcı bir delik açıldı. Tom, yiyeceklerin zevkine varmak için onları çiğniyor, sonra da ağzından çıkarıp midesinden çıkan boruya takılı bir huniden içeriye gönderiyordu. Umumi yerlerde yemek yiyememesi dışında normal bir hayat sürmekteydi. Midesini yıllarca yakın takibi alan Profesör Stewart Wolf, ona hastanede bir iş ayarlamadan önce sahne yönetmeni, tesisatçı, oto tamircisi ve lağım işçisi olarak çeşitli işler tutmuştu.